Türkçenin sesi. Sağlıcakla. Sağlığımız mutlu bir hayat sürebilmemiz için vazgeçilmezimizdir. Hayatın birçok evresinde olduğu gibi sağlığımızın da kıymetini daha çok onu kaybedince anlarız. Sağlığımızı korumaya yönelik önlemleri ve basit ipuçlarını, ayrıca var olan rahatsızlıklarımızı giderebilecek öneri ve tedavi yöntemlerini her hafta uzman konuklarımız eşliğinde konuşuyor, detaylandırıyor ve bilgilerinize sunuyoruz. Mutlu bir hayat için sağlıklı yaşayın, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.
Efendim sevgiler, saygılar, selamlar. Yine güzel bir günde, güzel bir programda sizlerle birlikteyiz. Yine güzel bir yakışıklı bir konuğum var. Güzel meseleden bahsedeceğiz inşallah. Beraber olacağız. Sizlerden de sorular olursa onları da almayı düşünüyoruz efendim. Hem canlı yayın telefon bağlantımızla bağlanabilirsiniz. Hem de Twitter ve Facebook adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter adresimiz sağlıcakla. Twitter'dan ulaşabilirsiniz, tweetlerinizi alabiliriz, sorularınızı alabiliriz. Facebook adresimizde Türkçenin Sesi Radyosu Facebook adresinden sorularınızı alabiliriz efendim. Hocam öncelikle ben tanıtayım, ondan sonra kendisini de kısaca bize bir tanıtsın, kendini programımıza başlayalım. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Operatör Doktor Vedat Biçici hocamız bizlerle birlikte. Kendisiyle menisküs yaralanmaları hakkında konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Şimdi ben tanıtıyorum ama bütün konuklarıma diyorum. Bir de siz buyurun kendinizi kısaca bir tanıtın. Ondan sonra programımıza başlayalım.
Ben 2007 yılında tıp doktorluğumu yani tıp fakültesi mezuniyetimi Hacettepe'den aldım. Evet. Daha sonra Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ortopedi uzmanlığını kazandım. Daha sonra uzmanlığımı da oradan aldıktan sonra ortopedi uzmanı olarak göreve başladım 2013 yılında. Ondan beridir de devam ediyoruz görevimize.
Evet, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
Şu anda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
Yeni Mahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevinize devam ediyorsunuz.
Evet, doğrudur.
Peki hocam. Şimdi daha önce de dinleyicilerimize menisküs yaralanmaları hakkında konuşacağımız hakkında bilgilendirmiştik, söylemiştik ama şimdi kısa kısa sorularla başlayalım isterseniz. Öncelikle menisküs diz ekleminin arasında olan bir yapı bildiğim evet. kadarıyla. Ama biz diz eklemini şöyle kısaca anatomik olarak ve menisküsü anatomik olarak bir tanıyalım. Nedir, ne işe yarar, ne olur bunu bir konuşalım. Ondan sonra yaralanmalar hakkında da devam edelim programımıza.
Tabii şimdi menisküslerin tam olarak nasıl bir fonksiyon gördüğünü ve nasıl bir yapısı olduğunu anlamak için diz eklemini öncelikle anlamak gerekiyor. Şimdi diz eklemi bizim uyluk femur dediğimiz uyluk kemiği ile tibia dediğimiz kaval kemiğinin birleşmesiyle oluşan bir eklem. Hı hı. Bu uyluk kemiğinin alt kısmı özelleşmiş kondil adını verdiğimiz tekerleğe benzer bir yapıdan oluşur. İki tane yan yana tekerlek düşünün. Hı hı. Ve kaval kemiğinin üst tarafı plato dediğimiz özel bir düz bir yüzey üzerinde bu kondiller hareket eder. Hı hı. Yani düz zeminde tekerleğin dönmesi gibi bir hareket düşünün. Bu şekilde de diziniz kırılır. Yalnız takdir ederseniz ki düz zemin üzerinde tekerleğin dönmesi aslında birbirine çok da uyumlu bir eklem yüzeyi değildir.
Evet.
Menisküs işte burada çok ciddi bir fonksiyon alır. Arabanın tekerleğini düşündüğünüz zaman yere temas yüzeyi aslında çok küçüktür. Hı hı. Çok küçük bir alanda temas eder ve bütün yük oradan aktarılır. Hı hı. Şimdi insan dizinde bu menisküs dediğimiz yapılar bu tekerlek benzeri tasvir ettiğimiz kondillerin yandan, önden ve arkadan hilal şeklinde sarar. Hı hı. Bu sarma etkisiyle normalde kondillerden yani tekerleklerden tibia platosuna yani kaval kemiğine aktarılan yükü emer. Birebir sizin bütün vücut yükünüz birebir olarak kaval kemiğinize aktarılmaz. Burada bir nevi süspansiyon görevi yapar. Hem o dizden gelen şokları emer hem yük aktarımında büyük bir yükün büyük bir kısmını özellikle tam bacak açıkken %50'ye yakın hı hı. diz 90 derece kırıldığı zaman %85'e yakın yükü kendi üzerinden aktarır. Bu şekilde aynı zamanda temas yüzeyini de arttırmış olur. Yani kemiğin noktasal olarak belli bir alanda basmasını engelleyerek geniş bir alanda basıncı dağıtarak kemik üzerinden aktarılan yükü yani nasıl
baskıyı
azaltmış olur. Daha geniş bir alanı dağıtır. Mesela karda yürürken çok yoğun bir kar yağdığı zaman normal bir ayakkabıyla bastığınız zaman kara gömülürsünüz.
Evet.
Bunu nasıl engellersiniz? Özel kar ayakkabılarıyla işte tenis raketi benzeri hani kar ayakkabıları vardır ya ona hı-hı. benzetirsek o basıncı daha geniş alana yayarak aslında batmanızı engeller. Menisküs de buna benzer bir görev görür. Yani bacağınızdan, kondillerden, tekerlekten aktarılan yükü geniş bir alana dağıtarak oradaki hem kıkırdakların ömrünü uzatır, hem birim alanı düşen basıncı azaltarak yüklenmeyi ve dizin kullanım ömrünü bir nevi arttırır. Çok önemli bir fonksiyonu var.
Yani şöyle diyelim, yani iki yapı arasında bir yastık görevini gören ve aynı zamanda bir nevi süspansiyon görevini gören aynen bir öyle yapıya sahip. Peki yapısal tabii olarak nasıl bir yapıya sahip? Sert bir yapıya mı sahip? Daha yumuşak mı, yoksa daha kıkırdakımsı mı? Nasıl bir yapıya sahip menüsünüz?
Yani yapısı kendine özeldir. Ne kıkırdak gibidir, ne kemik gibidir. Belli oranda sert, belli oranda da yumuşak bir yapıdır. Mesela bizim kolajen lifler dediğimiz bağ dokusu liflerinin özellikle birinci tiplerinden çok fazla vardır. Bu da çok ciddi bir dayanıklılık sağlar bu yapıya. Hı hı. Yani benzetmek gerekirse kauçuğa benzer aslında kıvamı.
O kadar da yani, sağlam bir yapıya
tabii
sahip yani.
Sağlam bir yapıdır. Çünkü çok fazla yük taşıyor üzerine. Düşünün yani kemikle hemen hemen aynı yük. Bazı durumlarda kemikten daha fazla bile yüklendiği oluyor.
Tabii düşündüğümüz zaman işte bacaklarımızın, gövdemiz, başımızın tabii hepsinin yükünü taşıyan bir yapı o zaman.
Tabii bütün yükün kemikler üzerinden ve eklem üzerine aktarılmasını yükü paylaşarak o yükü kendi üzerine alıyor. Yeri geldiği zaman süspansiyon gibi esneyerek, çökerek ya da yanlara doğru hareket ederek bu yükün dağılmasını ve birim alanına düşen teması arttırarak basıncı düşürüyor.
Evet, güzel. Peki şimdi esasında konumuza geleceğiz. Menisküs yırtılmaları ile ilgili konuşacağız. Bu yırtılmalardan kasıt nedir? Nasıl anlamamız lazım? Yani o yapı hani bir kağıdın yırtılması gibi bir şey midir? Yoksa o özelliğini kaybetmesi mi? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Menisküs yırtığı deyince yırtık nedir yani?
Şimdi menisküs yırtıkları genel itibariyle genel bir şey, sınıflama yaparsak ikiye ayrılır. Genelde 40 yaşın altında gördüğümüz daha çok işte spor yaralanmaları, travmalara ikinci olarak gelişen akut yırtıklardır. Ya da 40 yaşın üzerinde dejeneratif yırtık dediğimiz bir nevi yaşlanmaya bağlı, mukavemetini kaybetmesine bağlı yavaş yavaş olan yırtıklardır. Bu iki yırtık birbirinden farklıdır. Tabii doğal olarak tedavi yaklaşımı da birbirinden farklı olmaktadır. Çok farklı yırtık tipleri var. Bizim radyal dediğimiz, oblik dediğimiz ya da atıyorum diner dediğimiz yırtıklar ya da kova sapı yırtığı dediğimiz farklı tipte yırtıklar vardır. Bunları şimdi anlatmak
uzun sürebilir.
Evet. Ama bu yırtığa göre, yırtığın tipine göre, yırtığın hastada yarattığı klinik duruma göre tabii ki hastaya ve kliniğe yaklaşımımız farklı olmaktadır.
Peki menisküsümüz yırtıldı diyelim. Bunun teşhisinde ne tür bir uygulama oluyor? Bunu neyle, en iyi neyle teşhis edebiliriz?
Bunu teşhis etmenin...
Yani klinik açıdan da değerlendirelim, diğer türlü değerlendirelim. Tabii.
Öncelikle hastanın şikayetlerini bir dinlemek lazım. Hastanın ne gibi şikayetleri var onu anlamak lazım. Daha sonra hastaya muayene ettikten sonra hastanın kliniğiyle şikayetleriyle uyumlu olduğunda şüphelendiğimiz zaman yardımcı tetkikler isteriz. Hı hı. Bunlar genelde eskiden röntgenle tanık olmaya çalışırdı ama MR artık yaygınlaştı ve çok rahat kullanıldığı için altın standarttır menisküs yırtığında tanı koymada.
Evet.
Ama tabii daha önce klinik bir değerlendirme muayenesinden sonra uyumlu hastada MR'a yönlendiririz. Oradaki çıkan klinik duruma göre ya da yırtığın tipine göre değerlendikten sonra hastaya tedavi yaklaşımına başlarız.
Peki hocam bu bir derecesi var mıdır menisküs yırtığının? Yani şimdi cerrahi operasyon yapılmadan önce bunun değerlendirmesini MR'la yaptık. Klinik olarak da yaptık. Tamam dedik, bu cerrahi müdahale gerekli. Veyahut ondan öncesinde bunu daha uzun süre cerrahi müdahale yapılmadan önce yapılması gereken şeyler var mıdır? Ondan ziyade öncelikle yırtığın çeşitleri yani kısaca, yani gerçi biraz önce bahsettiniz 2-3 yırtık çeşidinden ama bunu kısaca söyleyeceğiniz bir şey var mı?
Yani öncelikle az önceki dediğim gibi de yırtığın önce tipini belirlemek lazım. Bizim travmatik yırtıklardan mı yoksa dejeneratif yırtıklardan mı? Burada tedavi ve yaklaşım başlı başına değişmekte. Daha genç hastalarda daha çok travmatik yırtıklar olduğu için tedaviye eğilimimiz daha fazladır. Çünkü bu yırtıklar dejeneratif yırtıklar gibi olmamakta tedavi edilmesi gerekmektedir. Çünkü menisküs yırtığını tedavi etmediğiniz zaman menisküs yırtığı ilerlediğinde dizde kireçlenme süreci başlamaktadır. Bu da diz kıkırdaklarına ciddi hasar oluşturup erken yaşta ciddi diz hastalıklarına neden olabilmekte. Ama şu da var tabii, menisküsü tedavi ederken gereğinden fazla menisküsün ameliyatla alınması da bu kireçlenme sürecini tetiklemekte. Onun için iyi karar vermek lazım. Öncelikle hastanın kliniğini, hastamızı dinlememiz gerekiyor. Bu menisküs yırtığı hastamızda ciddi bir klinik problem yaratıyor mu? Hasta bundan çok fazla şikayetçi mi? Daha sonra yırtık tipi hangisi? MR'da incelediğimizde oblik yırtık mı, vertikal yırtık mı ya da radyal yırtık dediğimiz transvers yırtıklar vardır. Boydan boya yırtılan ya da daha çok ön çapraz bağ kopmalarıyla beraber olan kova sapı dediğimiz yırtıklar vardır. Menisküsü yırtılıp bir parçası katlanıp dizde kilitlenmeye neden olabilen yırtık tipleri var. Onlardan ona göre tedavi tamamen değişir. Evet. Ama tabii öncelikle hastamızın kliniğinin ne olduğunu belirlemek lazım. Çünkü bazı hastalarımız oluyor. Bazı menisküs yırtıklarıyla beraber geliyor ama hastamızın herhangi bir şikayeti olmuyor.
Evet.
Onları bu şekilde takip edip fizik tedavi öneriyoruz o tür hastalarımıza. Belli bir dönem akut dönemde ilaç tedavisiyle klinik bulgularını rahatlatıp daha sonra fizik tedaviye yönlendirdiğimiz bundan da memnun kalan, şikayetleri azalan geçen hastalarımız da oluyor. Bunlar da tabii önce cerrahi tedavi düşünmüyoruz ama bütün bu basamaklı tedavilerin hepsi tamamlandıktan sonra hastamızda hala çok ciddi ağrı yapıyorsa, dizde sıkışma hissi yapıyorsa ya da diz hareketleri sırasında kilitlenme ya da takılma hissi yapıyorsa bu tür hastalarımıza cerrahi tedavi öneriyoruz.
Evet.
Ve cerrahi tedavi yaparken de önceliğimiz olabildiğince menisküs dokusunu korumaya yönelik.
Şimdi o zaman şunu anladık bu konuşmalarınızdan. Menisküs vücudumuzun ağırlığını taşıyan bir yapı.
Evet.
Ve dikkat etmediğimiz, eğer dikkat etmesek menisküsümüzde yırtıklar meydana gelebilir. Hı. Ama menisküs tedavi edicili derken geriye dönük herhangi bir şey yapılmaz. Fakat eğer ağrısı ve sancısı varsa hastamızın bunun mümkün mertebe azaltmaya çalışacağımız yöntemler mevcut.
Evet.
Yani menisküsü yırtılan bir insan geriye dönük bir daha menisküsünün aynı duruma gelmesi mümkün değil. Ben anladığım şey bu herhalde.
Kendi kendini iyileştiremez.
Bunu da dedik ki fizik tedaviyle işte vesaire tedavilerle mümkün mertebe ilaç tedavisiyle ilerlemesini önleyeceğiz. Buna dikkat edeceğiz yani bunların hepsi önemli.
Evet, dediğimiz gibi kendi kendini elimizdeki bir kese gibi iyileştirme yeteneği yok. Zaten menisküsün 3 ayrı bölgeye ayırırız biz. Kırmızı bölge, kırmızı beyaz bölge ve beyaz bölge olarak 3 ayrı bölgeye ayrılır.
Evet.
Kırmızı bölge kan damarlarının girdiği ve yoğun olduğu yerlerde bu bölgenin yırtıkları operasyonla dikildiği zaman yüksek oranda iyileşme potansiyeline sahiptir. Bu bölgedeki yırtıklarda birinci ve asıl tedavi altın standart her daim menisküs olabildiğince onarmaktır, dikmektir. Daha önceki, çok önceki yıllarda menisküs dokusunun hiç iyileşmeyeceği düşünülerek tamamen alınıyordu.
Hı hı.
Ya da kısmen alınıyordu. Bu tür hastalarda daha sonra fark edilmiş ki yapılan çalışmalarda çok ciddi dizde kıkırdak kaybı yani kireçlenme gelişti.
Hı hı.
Dizin fonksiyonlarını uzun dönemde yitirdiği görülmüş. Buradan hı hı. da menisküsün çok daha önemli bir fonksiyonuna sahip olduğu tespit edilmiş. Kırmızı beyaz bölge dediğimiz ara bölgedeki yırtıklar ise dikildiği zaman iyileşme potansiyeli kırmızı bölge kadar olmasa da olan
hı hı.
Ve genç hastalarda öncelikle yine dikmeyi tercih ettiğimiz ya da ameliyat sırasında orayı bazı müdahalelerle tekrar kanlandırmaya çalışıp kanlanıyorsa ve çok fazla dejenerasyon yani nasıl diyeyim hırpalanmamış, parçalanmamış ve dikilmeye müsait gibi görünüyorsa dikmeyi tercih ettiğimiz bölgeler.
Hı hı.
Ama beyaz bölgede ise orası çok kanlanmadığı için iyileşme potansiyeli olmuyor. Eğer kliniğe neden olan bölge orası ise orayı kısmen olabildiğince küçük bir parça halinde çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü menisküsün %15'te %30'luk bir kısmını aldığınız zaman diz üzerindeki basınç değişimi noktasal alanı %350 oranında değişmeye başlıyor.
Evet.
Ondan dolayı ne kadar çok korursak o kadar çok aslında dizi de korumuş. Hastamızın ileride diz sağlığını da korumuş ve fonksiyonlarını da korumuş oluyoruz.
Peki kliniğinize en çok gelen yani menisküsten menisküs yırtığı gelen hastalarımız daha çok neyden geliyorlar? Ya travma sonrası gelen menisküs yırtıkları mı var? Veya kilodan menisküs yırtığı olanlar var mı? Kalıtsal olarak gelip de menisküs yırtığı yani oluyor mu kalıtsal olarak? Ya genetik olarak menisküs yırtıkları veya buna sebebiyet verecek anatomik yapılar var mı? Bunlardan da şöyle kısaca bahsedersek iyi olur.
Şimdi klinimize daha çok dejeneratif yırtıklar daha fazla gelmekte. Yani 40 yaş üstü hastalarımızda yaşla ilgili menisküste olan değişiklikler, mukavemetini kaybetmesi, evet. gelişen sinsi dejeneratif yırtıklarla gelir. Bu tür hastalarımızda öncelikli tedavimiz hastamızın kliniğini iyi değerlendirip opere etmemeliğinedir. Çünkü 40 yaşından sonra hemen hemen hepimizde gelişebilecek bir klinik durumdur menisküs yırtığı. Ama bu hastalarımızda problem olursa tabii bunları da cerrahi yönlendirdiğimiz oluyor. Ama daha çok olarak dejeneratif yırtıklar geliyor ve birçoğu aslında konservatif tedaviyle, fizik tedavi desteği, ilaç tedavileriyle fayda görebiliyor. Diğer spor yaralanmalarıyla daha çok gördüğümüz yırtıklar ise travmatik yırtıklar. Onlarda daha çok hastalarımız spor yaparken, koşu yaparken ya da özellikle halı sahada top oynayan hastalarımızda daha çok görüyoruz ya da aniden diziyle ters bir hareket yapan trafik kazası sonrası o tür hastalarını da çok fazla görüyoruz. Onlarda kliniğin durumuna göre ekstra başka problemler var mı? Herhangi bir kıkırdakta kayıp var mı? Ön çapraz bağ ya da arka çapraz bağ ya da dizdeki diğer bağlarda herhangi bir problem var mı? Hepsini total olarak değerlendirdikten sonra tedavimize karar veriyoruz. Kalıtsal olarak bazı değişikliklerden bahsettiniz. O da çok nadir, çok sık olmasa da nadir olarak gördüğümüz bazı durumlar vardır. Menisküs az önce de anlattığımız gibi hilal şeklinde bir yapıdır. İç menisküs ve dış menisküs olmak üzere iki menisküsümüz vardır dizde. İç menisküs daha çok hilal şeklinde, dış menisküs ise biraz daha kapalı bir hilal. Yani O harfine yakın bir şekle sahiptir. Bazı hastalarımızda kalıtsal olarak diskoid menisküs dediğimiz neredeyse tamamen kapalı. Disk gibi bir menisküse sahip oluyorlar. Onun da kendi içinde tabii 3 ayrı tipi var.
Evet.
O tür hastalarımızda genellikle problem yaratmazsa o hastalarımızda takip ediyoruz. Eğer bir klinikte yırtık oluşmuş, yırtığa bağlı ağrı varsa onu da yırtığın tipine, yine yerine göre, hastanın kliniğine göre tedavi ediyoruz.
İlaçla tedavi edilen menisküslerin herhangi bir süresi var mıdır? Yani diyebileceğiniz bir şey var mı? İşte ilaç tedavisiyle veya fizik tedaviyle işte biz bunu 3 ay, 5 ay, 1 sene daha ileriye dönük yaptığımız şeyler var. Yoksa sizin kendi belirlediğiniz hani menisküsün daha dejeneratif hale gelmeden yapabilmesi gereken, hastalarımızın yapabilmesi gereken şeyler var mı?
Yani hastalarımızda öncelikle şunu değerlendiriyoruz. Verdiğimiz ilaçlar menisküsü tamir etme ya da onarma yönünde ilaçlar değil. Bu ilaçlar hastalarımızın semptomlarını, yani şikayetlerini, ağrı, ondan sonra sızlama gibi şikayetlerini azaltmak, hastanın daha rahat fonksiyon görebilmesi için verdiğimiz ilaçlar. Maalesef menisküsü iyileştirecek, ağızdan alınabilecek herhangi bir ilaç yok. Daha sonra bu hastalarımızı fizik tedavi egzersizleriyle, diz bölgesindeki kasları güçlendirerek, fizik tedavi uzmanı arkadaşlarımızdan destek alarak verdiğimiz egzersizlerle bir miktar daha semptomlarını hafifletme yönelik, onların ayrıyeten sadece kas güçlendirmesi olarak değil, elektrik stimülasyonlarıyla, başka ultrason tedavileriyle, ağrı kesici tedavileri kullanarak şikayetlerini azaltabiliyor hastalarımızın. O tür destekte bulunuruz. Herhangi belli bir süresi yoktur. Yani bu biraz klinik, hastadan hastaya değişir. Kimi insan çok fazla ağrı duyarlılığı olur. 3 ay fizik tedavi verirsiniz, rahatlamaz. Kimi hastalarımız oluyor, 15-20 günlük bir süreçten sonra rahatlıyor. Tabii bu menisküsle beraber başka patoloji var mı, başka bir durum var mı, onunla beraber değişiyor. Hepsini total olarak değerlendirdiğimiz zaman belli bir süre vermek zor. Ama dediğim gibi özellikle dejeneratif yırtıklar bu tür tedavilerden daha fazla fayda görüyor. Ama travmatik yırtıklar, dejeneratif yırtıklara göre bu süreçlerden daha az fayda görüyor diyebiliriz. Onları da yine dediğim gibi hastanın durumuna göre değerlendiriyoruz. Eğer belli bir tedavide başarı sağladıysak, yırtık çok ciddi değilse, mekanik olarak takılmaya neden olmuyorsa, hastamızın da çok fazla şikayet yoksa takip ediyoruz. Kimi hastamız da yıllarca herhangi bir sorun olmadan bu şekilde yaşayabiliyor.
Şu mekanik takılma derken hocam nasıl bir takılmadır
yani o? Dizinizi normalde açıp kapatırken belli bir hareket aralığı vardır. Dizinizi açarken ya da kapatırken kitlenme olur. Yani
açılmaz bir daha.
Aynen, açılmaz. Çünkü az önce anlattığım gibi bu tekerlek ve düz zemin üzerine dönme hareketine benzer bir hareket yapar. Dizi hafif de kayma hareketleri yapar. Çok kompleks bir hareket fizyolojisi vardır aslında. Bu kayma hareketi sırasında tekerleğin önündeki takoz gibi düşünün. Yırtılan menisküs parçası dönerek, takla atarak ya da yer değiştirerek bu kondilin önünde hareketini engelleyip orada bir sıkışmaya neden oluyor ve çok ciddi ağrı yapar. Ağrı olduğu zaman da hastamız tabii dizini hareket ettiremez. Dizinde kitlenme yapıp o şekilde dizi kilitli kalan, acil servise bu şekilde başvuran, bizim müdahalelerimizle dizi açılan, dizini ya da mekanik olarak bizim açtığımız hastalarımız da oluyor ya da hiçbirini yapamazsak, hastanın çok fazla şikayeti varsa, çok nadir de olsa acilen ameliyat alıp o yırtık olan parçayı alıp ya da yerine dikip tedavi ettiğimiz hastalarımız da oluyor.
Menisküs yırtığında diğer diz hastalıklarında veya cerrahi müdahale gereken bir hastalıkta ona benzer bir ağrı mıdır, yoksa onu ayırt etmek mümkün müdür? Yani menisküs yırtığı olduğu zaman hastalarımıza ne tür ağrılar olur? Nasıl bunu ayırt edebilirler?
Yani hastamızın bunun menisküs yırtımı ya da başka bir probleme, sekonder bir ağrı mı olduğunu ayırt etmesi biraz zordur.
Zor
ama
öyle.
Bu daha çok hastamızın çömeldiği sırasında ya da dizini çok fazla katladığı zaman olan ağrılarda. Bu da tabii yırtığın yerine göre değişir. Ön tarafta mı, yan tarafta mı ya da arka tarafta olan bir yırtık mı? Yine yırtığın tipine göre çok farklı klinik bulgular verebiliyor. Ama genelde dizin ön tarafında, yan iç tarafında ya da arka tarafında dizinizi katladığınız zaman bir sıkışma hissiyle beraber ağrıyla hastalarımız şikayette bulunur. Ya da sızlama tarzında rutin bir ağrıyla da size gelebiliyor. Araştırırken ya da muayene ederken biz onu tespit edebiliyoruz. belli bir %100 şu menisküs yırtıdır diyebilecek net bir klinik ağrı tarif etmek yanlış olur.
Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Menisküs yırtıkları sadece belli bir yaş grubunda mı olur? Yoksa küçük yaşta da menisküs yırtıklarını görüyor muyuz? Biraz önce bahsettiğiniz üzere travmatik olduğu zaman özellikle halı sahalarda bildiğim kadarıyla çok fazla halı saha sonrası menisküs yırtıklarıyla kliniğinize başvuran insanlar çok daha fazladır.
Evet.
Nasıl bir hareket onları menisküs yırtılmasına sebebiyet veriyor?
Yani aniden yapılan. Dizin fizyolojisine aykırı olan ve özellikle dizi rotasyonu zorlayacak, yani kendi üzerinde dizi kırıp açma şeklinde değil de dönme şeklinde zorlayan hareketlerde olur. Ya da dizin çok fazla kırılmasıyla, çok fazla katlanmasıyla gelişebilen yırtıklar oluşur. Ve her yaşta olma ihtimali vardır ama tabii daha çok genç aktif erkeklerde daha sık görüyoruz. Özellikle travmatik yırtıkları. Ama herhangi bir yaş aralığı vermek zor. 15-14 yaşında bir hastada da yaptığı bir yanlış sporda ya da bir spor yaralanması sonrası görebileceğiniz gibi 60 yaşında bir hastada evde yürürken düşme sonrası da görebilirsiniz.
Kilo bunda etken midir?
Tabii kilo etkendir. Sonuçta kilo aldığınız zaman dizinize binen yük doğal olarak artıyor. Ve yürürken, koşarken ya da zıpladığınızda bu katlanarak artıyor. Yani birkaç katına çıkarak, hatta yüksek bir yerden zıpladığınız zaman normal vücut ağırlığınızın 10 katına kadar dizinize yük biniyor. Çok kilolu bir insanın yürüdüğü zaman ya da zayıf bir insana göre çok daha fazla mekanik yüklenme olacak. Sonuçta bu yüklenme de menisküs üzerindeki stresi ve basıncı da arttırıp yırtık ihtimalini ya da oluşan yırtığın daha fazla kliniğe yansıması ihtimalini arttırmakta.
Bu da çok önemli. O zaman tabii, kilolu hastalarınızın da dikkat etmesi gereken önemli şeylerden birisi.
Tabii.
Yani kilolu bir insan eğer menisküs ağrısı çekiyorsa birkaç kilo vermesi veya işte 3-4 kilo, 5 kilo vermesi onu rahatlatacaktır herhalde.
Tabii. Sonuçta sağlıkla ilgili her konuda olduğu gibi vücudun olması gereken ağırlıkta olması hem diz sağlığımızı hem menisküslerimizin korunması açısından hem diğer eklemlerimizi hem bel ağrımızı, yani vücuttaki bütün mekanik problemleri aslında arttırmakta kilo. Ayrıyeten tabii dahili problemler de yaratmakta. Yani ideal kiloda olmak her zaman avantajlı. Diğer hastalıklarda olduğu gibi menisküs yırtıklarında da diz sağlığıyla ilgili problemlerde de ideal kilo her zaman tercih ettiğimiz bir durum.
Evet, menisküs konusunda öncesinde yapmamız gereken şeylerle ilgili bayağı bilgi aldık. Dikkat etmemiz gereken. Şimdi kısa bir parça arası verelim. O parça arasından sonra cerrahi bölüme geçelim. Yani cerrahide menisküse neler yapılıyor veya hasta cerrahi duruma hazırlık yapması gereken şeyler ve sonrasında iyileşme dönemi yapması gereken şeyler nedir? Onları konuşacağız. Türkçenin Sesi Radyosu'nda kalın efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz.
Poyrazlar eski, taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. Gel gör ki bende rüzgar en sert poyrazlar eski, taze çiçeklenmiş bahar ayaza kesti. İstemem artık geriye dönme, dönersen yine bu evde sönme. intikam, ihanette geri kalan. Bir hasrettir bir intikam, ihanetten geri kalan. İstemem artık geriye dönmek, dönersen bilemem bu evde sönmek. İstemem artık geriye dönmek, dönersen
Evet, Sezen Aksu'dan güzel bir parça dinledik. Vedat Hocam seçmişti parçayı. Gerçekten güzelmiş. Tüm dinleyenlere buradan da armağan edelim bu parçayı. Evet, programımızda ilk bölümümüzde menisküs yaralanmaları ile ilgili işte klinik yaklaşımı, yapılması gerekenler, dikkat edilmesi gerekenler, çeşitleri hakkında konuştuk. Şimdi bu işin cerrahi boyutuna geçeceğiz aslında. Vedat Hocam'ın daha uzman olduğu bir bölüme geçeceğiz. Bu konuda konuşacağız. Öncelikle cerrahi yapılmadan önce gelen tespit yapıldı. İşte buna cerrahiye karar vermeden önce yapılması gereken şey nedir? Veyahut da hangi durumda cerrahiye karar veriyorsunuz? O bizim için önemli.
Şimdi cerrahiye karar verdiğimiz hastalarımız az önce de anlattığım gibi yırtığın tipine, yerine ve mekanizmasına göre değişiyor. Önemli olan hastanın kliniğinde ciddi problem yaratması ve menisküsü onarma şansımız varsa, daha bu ileride ulaşabilecek daha büyük yırtıklar ya da dizde kıkırdak problemi yaratabileceğini düşündüğümüz durumlarda hastaya cerrahi tedavi öneriyoruz. Tabii burada hastamızın kabul etmesi lazım. Hastamıza bunu izah ettikten sonra hastamıza beraber ortak karar veriyoruz. Cerrahi tedavide ise daha önce eskiden açık tedaviler yapılıyordu. Yani diziniz açarak menisküsün iyileşmeyeceği düşünüldüğünden dolayı neredeyse tamamı, total menisektomi dediğimiz tüm menisküsün alınması işlemi yapılıyordu. Ama daha sonra bu işlemin yapıldığı hastalarda çok erken dönemde dizde kireçlenme gelişti ve diz kıkırdaklarının kaybının geliştiği görüldükten sonra menisküs üstüne daha fazla eğildi ve daha fazla araştırma yapılarak aslında çok çok daha önemli fonksiyonlar gördü ve mümkün olduğunca korunması gerektiği düşünüldü, anlaşıldı. Ondan sonra açık menisektomi çok nadir hastalara, günümüzde neredeyse yapılmıyor bile diyebiliriz. Artık kapalı olarak ameliyat yapıyoruz, artroskopik yapıyoruz. Dizi açtığımız iki tane delikten girip hasarlı bölgeyi tamir edebilecekse tamir ediyoruz. Tamir edilemeyecek bir durumdaysa hasarlı bölgeyi kısmen, olabildiğince küçük, menisküsün bütünlüğünü koruyacak şekilde çıkarıyoruz. Yaptığımız ameliyatı genel olarak özetleyeceksek bu şekilde tasvir edebiliriz.
Evet. Peki bu işlem ne kadar süreden beridir var? Atroskopi Türkiye'de uzun süre, senelerden beri var mıdır? Yoksa yeni başlayan bir cerrahi durumu mu?
Aslında yeni sayılmaz. Yaklaşık son 30-40 yıldır gitgide artan ve artık günümüze neredeyse tamamen artroskopik olarak tedavi edilen bir hastalıktır menisküs yırtıkları. Dediğim gibi çok çok nadir hastalığı, çok farklı problemleri olan hastalarda açık olarak yapılabilir. Ama bu çok nadir. Yani %1'den az desem yanlış söylemiş olmam. Daha çok artık artroskopik olarak kapalı yapıyoruz. Bu hem dize daha az hasar veriyor. Sonuçta açık cerrahiye göre kapalı cerrahi çoğu durumda daha az, daha az invaziv, yani hastaya daha az bir girişimde bulunarak tedavi ediyorsunuz. Ve kamerayla direkt yakından gördüğünüzden dolayı başka patolojileri ayırt etmekte daha kolay sorunları tespit edebiliyorsunuz. Daha yakından bakıyorsunuz. Yani mercekle baktığınızı düşünün. Evet. Kullandığımız aletler bir nevi teleskoptur aslında. Artroskopide kullanılan teleskopla dize girip olabildiğince problemin köküne inip olabildiğince yakından görerek yani dibine girip oradan tedavi ediyoruz.
Dizin her iki yanından açılan delikleme yapılıyor bu. Tabii, yoksa tek taraflı mı?
Genelde dizin her iki ön tarafından açılır ama gereklilik halinde dizin farklı bölgelerinden de portal dediğimiz delikler açılarak müdahale edilebilir. Ama genel olarak yaptığımız ameliyatlarının %75-%80'inde önden açtığımız iki portal yeterli olmakta. Menisküs yırtıklarında bu iki portal çoğu zaman işimizi görüyor.
Bahsettiniz ya, birinci bölümde bahsettiğiniz bir şey vardı. Hani hastanın çok ağrısı var ise, artık dayanamayacak durumda ise biz yine de cerrahi duruma başvuruyor muyuz dediniz. Hani belki geçmeyecek ağrıları, artık başa çıkamayacak ağrılar varsa baktınız. Hani şey olarak da menisküsün durumu çok kötü değil ama çok iyi de değil. Öyle durumda cerrahi duruma başvurmak sizce mantıklı olur mu? Yoksa hani bunu biraz daha bir geciktirmek mi lazım? Dikkat etmesi gereken şeyleri hastaya söylemek mi lazım? Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Yani bu hastamızın kliniğiyle ilgili. Şimdi hastamızın da tercihi önemli burada bir nevi. Bazı hastamız bir an önce problemin ortadan kalkmasını istiyor. Çünkü bu problemle daha fazla uğraşmak istemiyor. Ve yırtığı da, klinik bulguları da, yaptığımız tetkiklerdeki bulgular da ameliyata uygunsa bu tür hastalarımızı ameliyat edebiliyoruz. Ama bazı hastamız olmak istemiyor. Biz kendilerine gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra yine ameliyatsız tedavi takip edebiliyoruz. Yani bu arada bir konu aslında. Ama eğer bu yırtık problem yaratacak bir bölgedeyse, dediğim gibi kova sapı yırtığı dediğimiz özellikle menisküsün belli bir kısmının boydan boya paralel olarak yırtılıp katlanıp öne yana yer değiştirerek dizde mekanik takılmaya neden oluyorsa bu hastalarımıza genellikle direkt ameliyat etmeyi tercih edebiliyoruz. Zaten bu hastalarımız çoğu zaman bize çok ciddi şikayetlerle geliyor ve ameliyat olmayı direkt kendileri de istiyorlar. Bu çeşit hastaları da ameliyat ettiğimiz oluyor. Çok ciddi bir ağır bir girişim değil aslında. Yaptığımız işlem kısa sürüyor.
Evet.
Amerika'da ortopedi alanında en fazla yapılan ameliyatlar istatistiksel olarak menisküs ameliyatlarıdır. En sık yapılan ortopedik girişimler menisküs girişim ameliyatları. Yani hastadan hastaya ve klinikten yani yırtığın bulgusuna göre yani dediğim gibi bizde hastalık yoktur, hasta vardır. Hastanın durumuna göre değişmekle beraber yarım saat 45 dakika arası bazen 15-20 dakikada işlemimizi bitirip çıkabiliyoruz.
Evet. Canlı telefon bağlantımız yok. Tamam. Tamam oldu. Peki şeyi soracaktım, bu da önemli bizim için. Bunun en büyük, yani artroskopide meydana gelebilecek en büyük komplikasyon ne olur? Var mıdır veya yaşadığınız herhangi bir şey var mı?
Benim şimdiye kadar yaşadığım olmadı çok şükür. Ama tabii sonuçta her cerrahi girişimin bir komplikasyonu olabilir, olacaktır da. Buradaki en ciddi komplikasyonlardan biri damar yaralanması. Özellikle arka taraftan dize portal açarsak ya da yanlardan portal açarsak damar sinir yaralanması olabilir.
Hı hı.
Sonuçta biz bu menisküs ameliyatını artroskopik yaparken dize sürekli sıvı veriyoruz.
Hı hı.
Sıvı bir ortamda görüntüleme yakalayıp orada işlemimizi yapıyoruz. Bazen bu sıvı diz eklem boşluğundan çıkıp kompartman dediğimiz kas arasındaki yapılar vardır. Oralar yayılıp uzun süren işlemlerde özellikle bağ tamiri yapılan hastalarda daha sık olur. Oralara yayılıp kompartman sendromu dediğimiz yüksek basınç artışına bağlı kan dolaşım bozukluğuna neden olabiliyor. Ameliyat sırasında kullandığımız aletler kıkırdaklara zarar verebiliyor, çizebiliyor. Ya da dizi çok dar olan hastalarımız, eklem aralığı dar olan hastalarımızda aletlerin giriş çıkışı sırasında kıkırdaklara zarar verilebiliyor. Ya bu tür komplikasyonları var. Sonuçta her ameliyatın komplikasyonu vardır. Bu artroskopi de menisküs ameliyatlarında belli bir oranda komplikasyonu vardır ama genelde
Başarılı geçen,
çok zor olmayan, özellikle bizim ortopediden çok korktuğumuz komplikasyonlarımızdan biri enfeksiyondur. Enfeksiyon gelişen hastalarımızı tedavi etmemiz gerçekten zordur, özellikle implant koyduysak içeri. Artroskopinin en güzel yanlarından biri çok nadiren enfeksiyon gelişen bir durum. Enfeksiyon oranımız çok düşüktür çünkü sürekli diz yıkandığı için ve içeri metalik herhangi bir implant konmadığı için enfeksiyon oranımız düşüktür ama yine enfeksiyonda gelişen hastalarımız olabiliyor tabii.
Peki hocam, artroskopiden bahsettik, bir de açık ameliyattan bahsettik biraz önce. Açık ameliyatı hangi durumlarda yapıyorsunuz?
Yani açık ameliyatı nadiren de olsa artroskopik olarak ulaşamadığımız ya da dizde ekstra başka problemler var. Osteokondral kırık dediğimiz bizim kemikten bir parça kıkırdakla beraber geniş bir alandan ayrılırsa onu yerini tekrar oturtmak için açmamız gerekebilir. O tür durumlarda açık olarak da yapılabilir ama ya da çok ciddi yırtığı olan, parçalanan, dizde ekstra problemi olan hastalarımız açtığımız sırasında açık olarak da alabiliyoruz ama direkt menisküsü açık ameliyata döndüğümüz neredeyse yok gibidir.
Artroskopiyle bu iş halledilebiliyor.
Halledilebiliyor. Yani. Çok rahat halledilebiliyor.
Ameliyata karar vermiş bir hastamızın ön hazırlık olarak ne yapması gerekiyor? Menisküs ameliyatları için.
Ön hazırlık için sonuçta menisküs ameliyatları acil hemen yapılması gereken ameliyatlar değil.
Evet.
Bu hastalarımızın önce ameliyata hazır olup olmadığını kontrol ettiğimiz küçük bir check-up'tan geçiriyoruz. Rutin kanlarına bakıp, tetkiklerini yapıp, ekstra başka bir patoloji var mı ona bakıyoruz. Hastamızın yaşına göre tabii değişiyor. Ekstra bir klinik problemi var mı? Kalbi iyi çalışıyor mu? Akciğerlerin herhangi bir problem var mı? Ameliyat sırasında anestezi aldığında sorun çıkarabilecek başka hastalıkları var mı? O hastalıkları tekrar düzenleyip yoluna koyup o şekilde ameliyat almayı tercih ediyoruz. Hastamızın bizzat kendisi adına yapacağı bir hazırlık yok. Biz bu hazırlıkların birçoğunu zaten kendimiz değerlendiriyoruz. İlgili branşlara konsültasyon isteyip, ilgili diğer uzman arkadaşlarımızla görüşünü alıp, genel bir karar verip, anestezi doktorumuzla beraber değerlendirdikten sonra, ameliyata uygun olan hastamıza belli bir risk belirleyip, O riske göre değerlendirip hastamızı o şekilde ameliyata alıyoruz.
Evet, o zaman şunu diyebiliriz, yani artroskopi çok nihayetinde tabii ki çok zor bir iş, ince bir iş anladığım tabii. kadarıyla. Çünkü yapısal olarak da diz eklemi dar bir yer. Burada çalışmak kolay değil.
Yeri gelir dizde 2 milimetre aralığa kadar daralan bölgeler var. Sonuçta oraya girip çıkmak, orada işlem yapmak zor oluyor. Yani çok ince bir alanda, çok ince bir işçilik gerektiren bir işlem. Ameliyat süresi kısa dedik ama gerçekten belli bir gelişim aşaması olan, öğrenme eğrisi olan aslında çok da kolay bir işlem değildir. Ciddi uzmanlık gerektiren ve eğitim alınması gereken bir tekniktir. Sonuçta çok küçük bir alanda küçük bir işlem yapıyorsunuz ve üst tarafınız kıkırdak, alt tarafınız kıkırdak ve bunlara kesinlikle elinizden geldiği kadar dokunmamanız lazım. Çünkü kıkırdağa vereceğiniz bir hastanın iyileşmesi çok zor. Çok dikkatli bir şekilde yapıp küçük bir alanda işleminizi bitirip çıkmanız gerekiyor.
Kıkırdak yapı hem femurda ön tarafında, bildiğim ki kemiğin üst tarafındaki kıkırdak yapıdan bahsediyorsunuz değil mi? Oradaki tabii. Dejeneratif herhangi bir şey olmasın diye.
Tabii. Sonuçta insan vücudunda eklemler içinde hiçbir zaman kemikler birbirine değmez. Arada kıkırdak denen özel yapılar yaratılmıştır. Evet. Ve eklemler bunun üzerinde hareket eder. Yani bir teflon tavanın kaplaması gibi düşünün. Bu yapışmayı engeller, kayganlık sağlar. Dizde de yine buna benzer kıkırdaklar vardır. Bu kıkırdaklar birbiri üzerinde hareket eder ve kendi eklem sıvısı vardır özel. Bu hem kıkırdakların beslenmesini sağlayan hem de oradaki dokular ve kıkırdak tarafından üretilen eklem sıvısı var. Bu sıvının içinde aslında yağ içinde çalışan bir motor gibi. Birbirine olabildiğince az sürtünen yüzeylerde yağlı bir sıvı içinde çalışır. Sonuçta sizin bu kıkırdağa vereceğiniz hasar, o verdiğiniz hasar bölgesinde sürtünme yaratacaktır. Sürtünen bölgede gitgide oradaki hasarı genişletip kireçlenme dediğimiz süreci başlatacak. Onun için aslında çok da dediğimiz gibi ince, o dikkatli yapılması gereken bir işlem.
Yani diz eklemi için ekstra bir de menisküsümüz var. Hani hem tabii. kıkırdak hem de menisküs. O da vücudun ağırlığını taşıdığı için tabii. Yüce Rabbim böyle yaratmış. Evet. Onu bu şekilde koruyor yani.
Olabildiğince korumamız lazım. Sonuçta biz hekim olarak yaptığımız her müdahale aslında bir nevi tamir. Biz sonuçta yaptığımız hiçbir tedavide baştan yaratma gibi şansımız mümkün değil. Biz olabilen patoloji mümkün olduğunca az hasarla düzeltmeye çalışıyoruz aslında. Yani menisküs yırtıkları da bu şekilde. Şimdi dediğim gibi beyaz bölgedeki bir yırtığı tamir edemiyorsunuz. Tamir etseniz iyileşmiyor. Orayı olabildiğince küçük almalısınız ki yük dengesini çok fazla bozmayıp birim alanına düşen basıncı çok fazla arttırmadan dizin kireçlenme sürecini, kıkırdak kaybı olacak süreci yavaşlatmamız gerekiyor. Ondan dolayı koruyoruz. Zaten yırtıklarda birazdan bahsedeceğim. Olabildiğince tamir etmeye hedefliyoruz. Ama tabii her yırtık tamir edilmeye uygun olmuyor.
Olmazsa ne olacak hocam? Ne yapıyoruz menisküse?
Olmazsa yırtık olan bölgeyi çıkarıyoruz.
Peki onun yerine bunu tamamlayıcı herhangi bir şey konuluyor mu?
Yeni geliştirilen bazı tedavi yöntemleri var. Mesela menisküs skafoldları var. Nasıl tarif edeyim? Sünger düşünün. Alınan bölgeyi. Bu da çok geniş alınan menisküsler için yapılır. Hatta neredeyse tamamı alınan ya da tamama yakın çok geniş alınan menisküslerde oraya yer tutucu özellikle dediğimiz basıncı dağıtma özelliğine sahip bazı skafoldlar geliştiriliyor. Şu an onlar kullanılıyor ama hala birebir tabii menisküsü taklit edecek bir yöntem yok.
Yaradan'ın olduğu gibi değil. Yaradan'ın yaptığı gibi mümkün,
mümkün değil. Yani. Mümkün değil.
Evet. Peki ameliyatımız olduk. Sağ salim çıktık. Bu iyileşme süreci nedir? Hastalarımızın bu iyileşme sürecinde yapması gereken şeyler nedir? Ne yaşarlar? Bunları da öğrenelim.
Şimdi yaptığımız tamire, hastanın problemine göre bu süreç birbirinden tamamen bağımsızdır. Eğer menisküsü tamir ettiysek, dikiş attıysak, özel onun dikiş teknikleri var. Menisküsü dik tamir ettiysek, o tamir ettiğimiz bölgenin iyileşmesi için tamir ettiğimiz bölgeye göre dizin yan tarafını, daha doğrusu dizin arka kısmını mı tamir ettik, yanını mı, ön tarafını diktiğimiz bölgeye oran yüklenmesine göre hastaya farklı bir fizik tedavi programı veririz. Genel itibariyle 4-6 hafta kadar hastaya çok fazla yük verdirmek istemeyiz dizine. Çünkü yük verdirdiğimiz zaman dikişlerin atması ya da diktiğimiz bölgenin iyileşmeme gibi durumu vardır. Bazı hastalarda dikilen bölgeye göre yük verdirerek menisküsü sıkıştırıp aslında iyileşme sürecini hızlandırır. Dediğim gibi bu tamamen hastanın kliniğiyle bağımsızdır. Her hastaya verdiğimiz standart bir tedavi yöntemi yok. Genel itibariyle dikiş attığımız, onardığımız menisküslerde böyle bir süreç izler. Hastamız özel bir fizik tedavi öneririz. Gerekirse fizik tedavi uzmanlarımızdan, fizyoterapist arkadaşlarımızdan destek alarak hastayı beraber takip ederiz. Ama tamir edilemeyecek düzeyde olan, işte dejeneratif yırtık olan ya da kompleks yırtık dediğimiz tamamen paramparça olan bölgeleri aldığımız zaman evet. Bu hastalarımızda uyluk kaslarını genellikle güçlendirici egzersizler tarif edip hemen ertesi gün, hatta ameliyat akşamına bile anestezinin etkisi geçtikten sonra basıp yürümesine izin veririz. Bu hastaların normal gündelik hayatına hemen birkaç gün içinde dönebilirler herhangi bir komplikasyon olmadığı sürece.
Evet, aslında aradan geçtik de onu da hemen kısaca söyleyelim. Menisküs ameliyatlarında, artroskopide veya açık ameliyatta anestezi olayı nasıl oluyor? Tam olarak uyutuluyor mu hasta yoksa lokal bir anestezi mi yapılıyor?
Genel itibariyle menisküs ameliyatlarımızda tercih ettiğimiz hastaya olabildiğince daha az anestezi uygulamasına maruz kalması. O da daha çok belden aşağı yaptığımız uyuşturucu epidural ya da spinal anesteziyle. Daha çok spinal tercih ediyoruz çünkü süresi kısa kalıyor. Onu daha çok bizim anestezi doktorlarımız da karar veriyoruz. Onların kararına binaen yapıyoruz. Uygun hastalarımızda spinal anesteziyle çok kolay yapılabiliyor. Ama spinal anestezi başarısız olan, yani spinal anestezide herhangi bir komplikasyon olabilecek hasta, işte bel ameliyatı geçirmiş ya da spinal anestezi olabilecek bölgede enfeksiyon olan ya da problem yaratabilecek hastaları genel anesteziyle uyuttuğumuz oluyor. Ya da bizim blok dediğimiz bacak kaslarına gelen sinirleri bloke ederek yapılan anestezi teknikleri var. Onlarla da yapabiliriz. Lokal anesteziyle de yapılabilir. Diz içine verilen lokal anestezik ajanlarla da bu ameliyat yapılabiliyor ama daha çok tercih ettiğimiz, hastamız için daha konforlu olan, bizim için de daha rahat olan spinal anesteziyi daha sık kullanıyoruz. Daha güvenli genel anesteziye göre.
Anladığım kadarıyla menisküsün durumuna göre, yırtığına göre de hastanın iyileşme süreci buna göre değişiyor.
Tabii.
Yani hemen akşamında taburcu ettiğiniz hastalar var veya birkaç gün içerisinde yapması gereken şeyler var ama tabii, genel manada yine de birkaç gün kendisini koruması lazım herhalde hastamızın menisküs ameliyatı sonrasında.
Tabii ki sonuçta yeni ameliyat olmuş bir hasta. Gerek bizim yaptığımız ameliyatın gerek anestezinin işte baş ağrısı, baş dönmesi gibi spinal anestezi sonrası komplikasyonları gelişebiliyor. Hastamız en azından yani benim tercihim ve birçok hekim arkadaşımızın da tercihi bir gün bir hastamızı hastanede gözlemlemek isteriz ameliyat sonrası. Eve gittiği zaman bir problem olursa ya da akşam herhangi bir sıkıntısı olursa, çünkü spinal anestezi sonrası bazen idrar yapamama şikayeti olan hastalar oluyor, müdahale etmemiz gerekiyor. Onları gözlemlemek için bir gün bir 24 saat kadar hastayı gözlemleyip ondan sonra taburcu ediyoruz. Hastamızın rahat olduğunu gördükten sonra. Ama dikiş attığımız, onarım yaptığımız ya da ekstra bağ tamiri yaptığımız, ön çapraz bağ olsun, arka çapraz bağ ya da diğer bağlarda onarım yaptığımız, kıkırdağında problem olup onarım yaptığımız hastalarda klinik değişiyor. O tabii daha ağır ameliyatlara geçiyoruz. Basamaklı olarak daha farklı işlemler yaptığımız var. Hem rehabilitasyon süreci hem de takibi değişmekte. Ona göre de hastamıza uygun önerilerde bulunup o şekilde taburcu edip daha sonra kontrole, düzenli aralıklarla kontrole çağırıyoruz.
Evet, Kasım kardeşimizin öyle bir problemi vardı. Onu bunu da öğrenmiş oldu. Yani birkaç gün içerisinde çıkabilirsin Kasım'cığım. Yani ameliyatın olduktan sonra problem yok. İnşallah hayırlısı olur. İnşallah. Hocam bu konuda başka söylemek istediğiniz, aklınıza gelen veyahut da bunları da bilsin dinleyicilerimizin diyeceğiniz herhangi bir şey varsa onu da alalım sizden. Kısaca güzel, hoş bilgiler aldık. Yani menisküs ameliyatlarından korkmalarına gerek yok. Eğer çok büyük problem yaşıyorsa dinleyicilerimizin gidip ameliyat olabilirler. Ağrılarından kurtulabilirler. Veyahut da menisküs yırtığı olmaması için yapması, yani özellikle dinleyicilerimizin yapması gereken şeyler nelerdir? Belki kısaca söyleyebilirsiniz. Bununla da programımızı bitiririz.
Yani hastalarımıza önerimiz şu oluyor. Yani her hastalıkta olduğu gibi iyi bir kilo kontrolü. Çok fazla kilo almamaya dikkat etmemiz lazım. Bu hem diş sağlığımız için hem